Ayrım 40.
Ufuktaki San Helena kayalıklarıyla krallar huzursuzluk içinde saltanat sürdüler. Napolyon, Longwood'da can çekişirken, Waterloo Ovası'nda ölen 60 bin kişi de rahatça çürüyor, onların sükunundan bir şeyler dünyaya dağılıyordu. Viyana Kongresi bununla 1815 antlaşmalarını yaptı, Avrupa buna restorasyon dedi. İşte Waterloo budur. Ama sonsuzluğun ne umurunda? Bütün bu fırtına, bütün bu bulut, bu savaş, sonra bu barış, bu karanlık bir ot dalından ötekine zıplayan bir çiçek bitiyle, Notre Dame'ın bir çan kulesinden ötekine uçan kartalı eşit tutan, o muazzam gözün ışığını bir an bile bulandırmadı. 19. Geceleyin savaş alanı. Bu uğursuz savaş alanına dönelim. Bu kitap bunu gerektiriyor. 18 Haziran 1815'te gökteki ayın 15'iydi. Bu aydınlık Blücher'in vahşi kovalamasına yardımcı oldu, kaçakların izini ele verdi, bu mahvolmuş kütleyi azgın Prusya süvarilerine teslim etti, toptan öldürmeye yardımcı oldu. Bazen felaketlerde gecenin bu acıklı cemilekarlığı vardır. Son top atışından sonra Mont Saint-Jean Ovası ıssız kaldı. İngilizler Fransızların karargahını işgal ettiler. Bu da zaferin her zamanki işidir. Yenilenin yatağında yatmak. Konak yerlerini Rosson'dan öteye kurdular. Bozgunun üzerine saldıran Prusyalılar daha ileri gittiler. Wellington, Lord Bathurst'e göndereceği raporunu yazmak üzere Waterloo köyüne gitti. Sic vos non vobis sözüne en uygun bir yer varsa mutlaka Waterloo köyüdür. Dipnot, Latince, böylece çalıştınız ama kendiniz için değil. Waterloo hiçbir şey yapmadı, hareketin yarım fersah dışında kaldı. Mont Saint-Jean top ateşine tutuldu, Ogomon yakıldı, Papelotte yakıldı, Plancenoit yakıldı, Essent hücumla ele geçirildi. Belalliance 2000 galibin kucaklaşmasını gördü. Bu adlar pek bilinmez ama bütün şerefi savaşa katılmayan Waterloo aldı. Savaştan yana olanlardan değiliz. Elimize fırsat geçince gerçeği onun yüzüne fırlatırız. Savaşın gizleyemediğimiz iğrenç güzellikleri vardır. Kabul edelim ki bazı çirkinlikleri de vardır. Bunlardan en şaşırtıcısı hemen zaferden sonra ölülerin aceleyle soyulmasıdır. Bir savaştan sonra güneş daima çıplak ölülerin üzerine doğar. Bunu kim yapar? Zaferi böyle kim kirletir? Galibiyetin cebine dalan iğrenç gizli el kimindir? Şandan, şereften sonra işlerini gören bu yan kesiciler kimlerdir? Bazı filozoflar bunlar arasında Voltaire, İşi yapanların zaferi yaratanlar olduğunu bildirir. Derler ki aynı kimselerdir bunlar. Ortada değişen kimse yoktur. Ayakta kalanlar yerdekileri soyar, gündüzün kahramanı gecenin yarasasıdır. Kendi yarattığı ölüyü bir parça soymak onun hakkıdır. Bize gelince biz buna inanmıyoruz. Zafer kazanmak, ölünün pabuçlarını çalmak, bunu aynı elin yapabileceği bize imkansız görünüyor. Gerçek şu ki galiplerden sonra genellikle hırsızlar gelir. Ama askeri, özellikle günümüzün askerini bunun dışında tutalım. Her ordunun bir kuyruğu vardır, işte suçlandırılacak olanlar oradadır. Yarasa insanlar, yarı eşkıya, yarı uşak, savaş denilen alacakaranlığın yarattığı savaşmayan üniformalılar, uydurma hastalar, korkunç sakatlar, küçük arabalarla bazen yanlarında eşleriyle ilerleyen, önceden aldığını sonradan satan kaçakçı ordu kantincileri, subaylara kılavuzluk eden dilenciler, alçaklar, yemiş hırsızları, her çeşit koca kulaklı yarasalar. Eskiden ilerleyen ordular, günümüzden söz etmiyoruz, bütün bunları peşinde sürüklerdi. Öyle ki özel deyimiyle bunları döküntü derler. Hiçbir ordu, hiçbir millet bu yaratıklardan sorumlu değildi. İtalyanca konuşur, Almanların peşinden giderdi. Fransızca konuşur, İngilizlerin peşinden giderdi. Serisol zaferinden sonraki gece, Fervak Markisi'ni işte bu sefillerden biri, Fransızca konuşan bir İspanyol askeri hem de savaş alanında haince öldürdü, soydu. Adam anlaşılmaz bir Picardi diyaleğiyle konuştuğu için Marki yanılmış, onu bizimkilerden sanmıştı. Hırsızlıktan hırsız doğuyordu. Bu cüzamı düşmanın sırtından geçinmek denen iğrenç düstur meydana getiriyordu. Bunu ancak sıkı bir disiplin iyileştirebilir. Yanıltan ünler vardır. Bazı generallerin büyük olmakla birlikte neden bu kadar ünlü oldukları her zaman anlaşılamaz. Yağmaya göz yumduğu için türeni, askerleri çok severlerdi. İzin verilen kötülük iyiliğin parçası olur. Türen öylesine iyiydi ki Palatina'yı ateşe, kana boğmalarına izin verdi. Komutanın çok ya da az sert olmasına göre orduların peşinde az ya da çok hırsız görülürdü. Hoh'un, Marson'un döküntü erleri yoktu. Wellington'da bu hakkı kendisine rahatlıkla teslim edebiliriz, az vardı. Buna rağmen 18-19 Haziran gecesi ölüleri soydular. Wellington çok sert davrandı. Suçüstü yakalanan herkesin kurşuna dizilmesini emretti. Ama yağma inatçıdır. Hırsızlar savaş alanının bir köşesinde kurşuna dizilirken bir başka köşede gene çalıyorlardı. Bu ovanın üzerinde ay uğursuz bir görünüş almıştı. Gece yarısına doğru Owen çukur yolunda bir adam dolaşıyordu, daha doğrusu yerde sürünüyordu. Görünüşe bakılırsa az önce sözünü ettiğimiz kimselerden biriydi. Ne İngiliz, ne Fransız, ne köylü, ne asker, Gulyabani'den daha az insan, ölülerin kokusuna koşan, zaferi hırsızlık olan, Waterloo'yu soymaya gelen bir kimse. Sırtında daha çok kaputa benzer bir ceket vardı. Hem ürkek hem cüretliydi. İleri doğru yürüyor, arkasına bakıyordu. Kimdi bu adam? Şüphesiz gece onun hakkında gündüzden daha çok şey biliyordu. Çantası yoktu ama muhakkak ki kaputunun altında geniş cepler vardı. Arada bir duruyor, gözetlenip gözetlenmediğini anlamak ister gibi çevresindeki ovayı inceliyordu. Birdenbire eğiliyor, yerde sessiz, hareketsiz duran bir şeyi kurcalıyor, sonra doğrulup sıvışıyordu. Süzülmesi, tavırları, acele, esrarlı hareketi bakımından eski Normandiya efsanelerinin alör denen, harabelerde dolaşan, alacakaranlıkta ortaya çıkan cani ruhlarına benziyordu. Gece dolaşan uzun bacaklı su kuşlarının bataklıklarda buna benzer karaltıları görünür. Bu sisi dikkatlice inceleyen bir göz biraz ileride bir araba görürdü. Araba Nivelle şosesi üzerinde Mont Saint-Jean'dan Brendalan'a dönen yolun köşesinde bir harabenin arkasına gizlenmiş gibi duruyordu. Arabaya koşulu bir eşek, ağzındaki geme rağmen deve dikenlerini otlamaya çalışıyordu. Ziftli hasır örtülü, küçük bir ordu erzak arabasıydı bu. İçinde de kutuların, paketlerin üzerinde oturan kadın benzeri bir şey vardı. Belki de bu erzak arabasıyla o serseri arasında bir bağlantı bulunuyordu. Karanlık durgundu. Gökyüzünde bir tek bulut yoktu. Toprağın kırmızıya boyanmış olmasının ne önemi var? Ay beyaz kalır. Bunlar göğün ilgisizlikleridir. Çayırlarda mermilerle kopan, yere düşmeden kabuğundan asılı kalan dallar gece rüzgarında ağır ağır sallanıyordu. Bir esinti, hemen hemen bir soluk çalıları kımıldatıyordu. Otların arasında ruhların geçişini andıran ürpertiler vardı. Uzaktan belli belirsiz İngiliz karargahının nöbetçileriyle devriyelerinin gidip geldikleri duyuluyordu. Biri batıda, biri doğuda iki kocaman alev gibi Ogomon'la Esent yanmakta devam ediyordu. Bunlara bir ateş kordonu daha ekleniyordu. İngiliz ordugahı ufuktaki tepelere bir yarım çember halinde yayılmıştı. İki ucunda kızıl ışıklı birer değerli taş bulunan dağılmış bir yakut kolye gibiydi. Onun yolu felaketini anlatmıştık. Birçok yiğit için bu ölümün ne olduğunu düşünmek bile insanın ruhuna ürküntü verir. Korkunç olan bir şey varsa, hayali aşan bir gerçek varsa o da şudur. Yaşamak, güneşi görmek, erkekliğin bütün kudretine sahip olmak, sağlıklı, keyifli olmak, kahramanca gülmek, önünde duran pırıl pırıl zafere doğru koşmak, göğsünde soluk alan bir ciğeri, çarpan bir kalbi, düşünen bir iradeyi duymak, konuşmak, düşünmek, ummak, sevmek, bir annesi olmak, bir karısı olmak, çocukları olmak, aydınlığı olmak. Birdenbire bir haykırış süresince, bir dakikadan daha kısa zamanda bir uçuruma devrilmek, düşmek, yuvarlanmak, ezmek, ezilmek, buğday başaklarını, çiçekleri, yaprakları, dalları görmek, hiçbir şeye tutunamamak, kılıcından faydalanamamak, altında insanlar, üstünde atlar, boş yere çırpınmak, karanlıklarda herhangi bir çifteyle kemikleri kırılmak, bir topuğun gözünüzü patlattığını görmek, sonsuz bir öfkeyle atların nallarını ısırmak, boğulmak, bağırmak, kıvranmak, bunun altında olmak, az önce hayattaydım demek. Bu ağlanacak felaketin can çekiştiği yerde şimdi sessizlik hüküm sürüyordu. Çukur yolun yamacı birbirinden ayrılmazcasına atlarla, süvarilerle dolmuştu. Korkunç bir karma karışıklık. Yamaçta bir karış toprak görünmüyordu. Ölüler yolu ovanın hizasına çıkarmışlardı. Tepeleme doldurulan bir tahıl ölçeği gibi yolun kıyısına kadar çıkıyordu. Yüksek kesimlerde bir ölü yığını, alt kesimlerde bir kan ırmağı. İşte 18 Haziran 1815 akşamında yol bu durumdaydı. Kan Nivel şosesinin üzerine kadar akıyor, orada bugün hala gösterilen bir yerde, şoseyi kapatan bir ağaç yığınının önünde, taşarak geniş bir birikinti meydana getiriyordu. Hatırlanacağı gibi zırhlı süvarilerin yıkılması tam karşıda, Genap şosesine doğru olmuştu. Ölü yığınının kalınlığı çukur yolun derinliğiyle orantılıydı. Ortalara doğru yolun ovayla aynı düzeyde olduğu yerde ölü tabakası inceliyordu. Biraz önce okuyucuya gösterdiğimiz gece serserisi o yandan gidiyordu. Bu muazzam mezarı karıştırıyordu, bakıyordu. Ölülere bilinmez nasıl bir geçit yaptırıyordu. Ayakları kan içinde yürüyordu. Birdenbire durdu. Birkaç adım önünde, çukur yolda, ölü yığınının bittiği noktada, bu insanla at yığınının altından, ay ışığıyla aydınlanmış açık bir el çıkıyordu. Bu elin parmağında parlayan bir şey vardı. Altın bir halka. Adam eğildi, bir süre çömelip kaldı. Doğrulduğunda bu elde artık halka yoktu. Aceleyle doğrulmadı. Vahşi, ürkek bir halde, sırtını ölü yığınına dönerek, ufku gözden geçirerek, dizlerinin üzerinde gövdesinin ağırlığını yere dayalı iki işaret parmağına bindirerek, kafası çukur yolun üzerinden etrafı gözetleyerek bir süre kaldı. Bazı davranışlara çakalın dört ayak üzerine duruşu pek uygun düşer. Sonra kararını vererek doğruldu. O sırada birden bir heyecana kapıldı. Arkasından kendisini biri tutmuştu. Dönüp baktı. Açık el kapanmış, kaputunun eteğini tutmuştu. Dürüst bir insan korkardı. Bu gülmeye başladı. Hele bak dedi. Ölüymüş. Jandarma olmasın da hortlak olsun. Bu arada el gevşedi, onu bıraktı. Mezarın içinde güç çabuk tükenir. Serseri, dur bakalım dedi. Bu ölü canlı mı nedir? Hele görelim şunu. Yeniden eğildi, yağını karıştırdı, engel olanları çekti, eli yakaladı, kolu elleriyle kavradı, başı meydana çıkardı, gövdeyi çekti. Birkaç dakika sonra çukur yolun karanlığında cansız, hiç değilse baygın bir adam sürüklüyordu. Bir zırhlı süvariydi bu. bir subay hem de oldukça yüksek rütbeli bir subay. Zırhın altından kocaman altın bir apolet görünüyordu. Bu subayın miğferi yok olmuştu. Üzerinde ancak kan görülen yüzünü şiddetli bir kılıç baştan başa yaralamıştı. Zaten kalın bacağı pek kırılmışa benzemiyordu. Mutlu bir rastlantıyla bu söz buraya uygun düşerse, ölüler onun üzerinde bir kenar meydana getirmişler, onu ezilmekten kurtarmışlardı. Gözleri kapalıydı. Zırhının üzerinde gümüş Legion d'Honneur nişanı vardı. Serseri nişanı kopardı, bu da kaputunun altındaki uçurumlardan birinde kayboldu. Ondan sonra subayın cebini karıştırdı. Orada bir saat vardı, onu aldı. Yeleğini araştırdı, orada para kesesini buldu, cebine attı. Can çekişen bu adama ettiği yardımın bu bölümündeyken subay gözlerini açtı. Halsizce teşekkür ederim dedi. Kendisini kurcalayan adamın hoyrat davranışları, gecenin serinliği, rahatça ciğerlere çekilen hava onu uyuşukluğundan kurtarmıştı. Serseri bu söze hiçbir karşılık vermedi. Başını kaldırdı. Ovada bir ayak sesi duyuluyordu. Yaklaşmakta olan bir devriye olsa gerekti bu. Subay mırıldandı. Hala sesinde can çekişme vardı. Savaşı kim kazandı? İngilizler dedi serseri. Subay, ceplerimi arayın dedi. Orada bir keseyle bir de saat bulacaksınız. Alın onları. Bu daha önceden yapılmıştı. Serseri istenileni yapar gibi davrandı. Hiçbir şey yok dedi. Beni soymuşlar dedi subay. Buna üzüldüm. Onlar sizin olacaktı. Devriyenin ayak sesleri gitgide daha belirli oluyordu. Serseri gitmek üzere olan bir kimsenin davranışıyla gelen var dedi. Subay zorlukla kolunu kaldırarak onu alakoydu. Hayatımı kurtardınız. Siz kimsiniz? Serseri alçak sesle çabuk çabuk konuştu. Ben de sizin gibi Fransız ordusundanım. Sizden ayrılmam gerek. Beni ele geçirirlerse kurşuna dizerler. Sizin hayatınızı kurtardım. Bundan sonra başınızın çaresine bakın. Rütbeniz nedir? Çavuş. Adınız ne? Thénardier. Subay, bu adı hiç unutmayacağım dedi. Siz de beni hatırlayın. Benim adım Pontmercy. İkinci kitap. Orion Savaş Gemisi. 1. Numara 24601, numara 9430 oluyor. Jean Valjean yakalanmıştı. Acı verici ayrıntıların üzerinden kısaca geçmemiz okuyucuyu memnun edecektir. Biz yalnız Montreuil-sur-Mer'de geçen şaşırtıcı olaylardan bir iki ay sonra gazetelerde yayımlanan iki haberi buraya almakla yetineceğiz. Bu yazılar biraz kısaca yazılmıştır. Hatırlanacağı gibi o tarihte henüz Adliye Gazetesi yoktu. Bunlardan Beyaz Bayrak Gazetesi'ni alıyoruz. Gazetenin tarihi 25 Temmuz 1823'tür. Padükale'nin bir ilçesi az rastlanır bir olaya sahne oldu. Çevrenin yabancısı olan Bay Madeleine adında bir adam, birkaç yıldan beri yeni usullerle oranın pek eski bir sanatını, kara kehlibar, siyah boncuk yapımını kalkındırmıştı. Bundan hem kendisi hem de ilçe servete kavuşmuştu. Hizmetlerine karşılık kendisini belediye başkanı seçmişlerdi. Polis bu Bay Madeleine'in 1796'da mahkum olmuş, hapisten kaçmış Jean Valjean adında eski bir forsadan başkası olmadığını meydana çıkardı. Jean Valjean yeniden küreye yollandı. Yakalanmadan önce Bay Lafitte'den eskiden yatırdığı yarım milyondan fazla parasını çekmeyi başardığı anlaşılıyor. Bu parayı ticaretle meşru yollardan kazanmış. Toulon zindanına girdiğinden beri bu parayı nereye sakladığı bir türlü öğrenilemedi. Biraz daha tafsilatlı olan ikinci yazı Journal de Paris'in aynı tarihli sayısından alınmıştır. Jean Valjean adında serbest bırakılan eski bir forsa dikkate değer bir durumda Var Cinayet Mahkemesi huzuruna çıktı. Bu alçak adam polisin uyanıklığını aldatmayı başarmıştı. Adını değiştirmiş, kuzeydeki küçük şehirlerimizden birine kendini belediye başkanı seçtirmeyi becermişti. Bu şehirde oldukça önemli bir ticaret kurmuştu. Bir devlet memurunun yorulmak bilmez gayreti sayesinde en sonunda foyası meydana çıktı, tutuklandı. Yakalandığı sırada heyecandan ölen bir sokak kadınıyla gayrimeşru olarak yaşıyordu. Her kül gücüne sahip olan bu sefil hapisten kaçmak imkanını bulmuştu. Ama başkentten Montfermeil, Saint-Eez köyüne giden şu küçük arabalardan birine bineceği sırada Paris'te kaçışından 3-4 gün sonra polis onu yeniden ele geçirdi. Söylendiğine göre en önemli bankerlerimizden birisinde olan pek büyük miktardaki parasını bu 3-4 günlük süreden yararlanarak geri çekmişti. Bu paranın 600-700 bin frank olduğu tahmin ediliyor. İddianamede belirtildiğine göre bu parayı yalnız kendisinin bildiği emin bir yere gömmüş, bu yüzden ele geçirilememiştir. Her ne olursa olsun Jean Valjean, 8 yıl önce Ferney'li Sayın İhtiyar'ın her yıl birçok Savuallılar gelir, elleriyle hafifçe silerler, kurum dolu uzun bacaları diye ölmez mısralarla anlattığı şu namuslu çocuklardan birine karşı ana yolda işlediği silahla soygunculuk suçundan Var eyaletinin cinayet mahkemesine sevk edildi. Bu haydut savunmaya kalkışmadı. Becerikli belagat sahibi savcının belirttiğine göre bu hırsızlık suç ortaklığı ile işlenmiştir. Çünkü Jean Valjean güneydeki bir hırsız çetesindendir. Sonunda suçu kesinleşen Jean Valjean ölüm cezasına mahkum edildi. Suçlu bu hükmü temyiz etmeye kalkışmadı. Kral sonsuz merhametiyle ölüm cezasını müebbet ağır küreye çevirmek lütfunda bulundu. Jean Valjean derhal Toulon zindanına gönderildi. Jean Valjean'ın Montreuil-sur-Mer'de dini adetleri olduğu unutulmamıştı. Birkaç gazete bunlar arasında konstitüsyonel cezasının bu hafifletilmesini ruhban sınıfının zaferi gibi gösterdiler. Jean Valjean hapiste numara değiştirdi, 9430 diye çağrıldı. Bu konuya bir daha dönmemek için hemen söyleyelim ki, Bay Madeleine'le birlikte Montreuil-sur-Mer'in refahı da kayboldu. Buhranlı gecede kendisinin tahmin ettiği şeylerin hepsi gerçekleşti. O eksilince gerçekten de ruh eksilmiş gibi oldu. Onun düşmesinden sonra Montreuil-sur-Mer'de de düşen büyük varlıkların ardından yapılan bencilce bölüşülmeler oldu. İnsan toplumlarının sinesinde kimsenin haberi olmadan her gün yapıla gelen bu verimli şeylerin öldürücü parçalanması orada da başladı. Tarih bunun ancak bir tek kere farkında olmuştur. Çünkü bu İskender'in ölümünden sonra olmuştu. Teğmenler kral tacı giyerler, ustabaşılar kendilerini fabrikatör ilan ederler. Hasetçi rekabetler ortaya çıkar. Bay Madeleine'in geniş tezgahları kapandı, binalar harabeye döndü, işçiler dağıldı, bir kısmı mesleği bıraktı, bir kısmı memleketten gitti. Bundan böyle her şey tabii boyda yapılacak yerde ufaktan yapıldı. İyilik için yapılacağı yerde çıkar için yapıldı. Merkez kalmamıştı. Her yerde bir rekabettir, bir hırstır gidiyordu. Eskiden Bay Madeleine hepsine hakimdi, idare ediyordu. O düşünce herkes kendine yonttu. Teşkilat zihniyetinin yerini çarpışma düşüncesi aldı. Dostluğun yerini düşmanlık, kurucunun herkese karşı gösterdiği iyiliğin yerini herkesin birbirine karşı duyduğu kin aldı. Bay Madeleine'in bir araya getirdiği bağlar dolaştı, koptu. Usullere hile karıştırdılar, malın değerini düşürdüler, güvenliği öldürdüler. Alıcı pazarlar azaldı, siparişler düştü, tezgahlar işsiz kaldı, iflas geldi çattı. Sonra fakirlere hiçbir şey kalmadı, her şey kayboldu. Devlet bile bir yerlerde birinin ezildiğini fark etti.